edebiyat dünyamızdan.
Makber, Abdülhak Hamit Tarhan. Eyvah, ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu, ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gitti ebede, gelip ezelden. Ben gittim, o haksar kaldı. Bir güşede tarmar kaldı. Baki o en iyisi dilden, eyvah, Beyrut'ta bir mezar kaldı. Nerede arayayım o dil rübayı, kimden sorayım o bi nevayı? Bildir bana nerede, nerede ya Rab? Kim attı beni bu derde ya Rab? Derler ki, unut o aşinayı, gitti tutarak rehli bekayı. Sığsın mı hayale bu hakikat? Görsün mü gözüm bu macerayı? Süratle nasıl değişti halim? Almaz bunu havsalam hayalim. Bir şey görürüm mezara benzer. Baktıkça alır o yara benzer. Şeklerle güzar eder leyalim. Artar yine matemim melalim.
Merhaba, Edebiyat Dünyamızdan başladı, hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Evet değerli dinleyicilerimiz, Tanzimat şiirinin batılılaşma hareketinin temsilcilerinden Abdülhak Hamit Tarhan'ın hayatını, edebi kişiliğini, sanatını ve şiirini ele alacağız. Şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir? Sizden dinleyelim efendim.
Bugün itibariyle Abdülhak Hamit dediğimiz zaman genellikle herkes bu Tarhan soyadını söylemeden Abdülhak Hamit der. Daha da kısaltarak Hamit der. Aslında soyadından önceki bu isimler ait olduğu yeri, dönemi de işaret eden bir nitelik taşıyor bence. Mesela Osmanlı kültürüne aitse kişiler genellikle Akif gibi. Hatta Orhan Veli kuşağına kadar mesela Orhan Veli Kanık diye özellikle Kanık demiyoruz. Veya Melih Cevdet Anday demiyoruz. Oktay Rıfat, Orhan Veli gibi o eski usul alışkanlıkla gidiyor. Hamit dediğimizde de bugün önce bir Makber şiiri akla gelir. En ünlü şiiridir. Daha sonra şair-i azam sıfatı aklımıza gelir. Büyük şair anlamında. Bir de Türk şiirinde yenilik cereyanının başlangıç noktalarındaki en önemli isim olarak akla gelir. Fakat Hamit'in şöyle bir açıklanması zor durumu da vardır. Mesela biz edebiyat kitaplarına, literatüre baktığımızda her yerde Abdülhak Hamit'le karşılaşabiliriz. Ama mesela Hamit'in şiirlerini sular seller gibi okuyan kişilerle, böyle bir kültürel ortamla, atmosferle karşılaşmayız. Ama şair-i azam bağlamında büyük şair Abdülhak Hamit diye bir şey vardır, söylem vardır.
Süleyman Nazif tarafından verilmiş galiba.
Evet.
Bu sıfat ona değil mi?
Yani Süleyman Nazif tarafından verilip verilmediğini bilmiyorum ama mesela diyelim ki Süleyman Nazif böyle hitap etti ve tuttu. Matbuat, edebiyat kamusu Abdülhak Hamit'ten şair-i azam diye bahsediyor. İlk başlangıç noktası neresi bu sıfatın, onu tam bilmiyorum ama bugün bile süren bir ifade. Hamit'in hayatını ana hatlarıyla dinleyicilerimize aktarmak icap ederse yüksek kültürlü bir aileye mensup, hatta zengin üst sınıfa mensup bir ailesi var. yüksek bürokratlardan oluşan bir aile. Yani baba mesela büyükelçi, abi bir yerde vali. Böyle bir aile var. Çocukluğunda da ilkokul, ortaokul anlamında özel öğrenim görüyor. Mesela Fransız okuluna gidiyor.
Bir yıl Paris'te kalıyor.
Evet, hatta Paris'te, Fransa'da okusun diye oraya gönderiliyor. Peşinden ailesi geliyor. Daha sonra İstanbul'a geri dönülüyor. Hani çocukluğunda bu derece ihtimam gösterilmiş bir kişilik Hamit. Daha sonra babası İran, Tahran Büyükelçisi oluyor. Orada da Farsça okullarda okuyor. Farsçayı çok iyi öğreniyor. Yani yetişme, ilk gençlik dönemi yetişme tarzına baktığımızda ciddi bir öğrenim görüyor diyebiliriz. Bu doğrultuda, aileden de gelen gelenek doğrultusunda kısa bir memuriyetten sonra dış işlerine intisap ediyor. Önce ikinci katip olarak atanıyor. Yanılmıyorsam Fransa'ya atanıyor. Daha sonra kademe kademe derecesi yükseliyor. Konsolos, başkonsolos, büyükelçi, emekliliğine kadar böyle bir memuriyet hayatı var.
Bu milletvekiliğine hayat, kadar uzanmış değil mi Osman
evet,
Bey?
Evet, emekli olduktan sonra da milletvekili oluyor. Emekliliğine kadar dış işlerindeki süreç kısa kesintilerle hiç değişmiyor, bozulmuyor. Mesela diyelim ki bir kitap yayınlıyor. Bu kitap iki şehzadenin taht kavgasını anlatıyor. O dönemki iktidar işte bize gönderme var diyerek Hamit'i görevden alıyor. Ama bu öyle değil de şöyleydi, şunu kastetmiştik gibi eşin dostun araya girmesinden sonra görevine tekrar atanıyor. İki veya üç kez memuriyet hayatında bu tip olaylar var. Ama bu tip olaylar olmakla birlikte yüksek bürokrat diyebileceğimiz bir seviyeden emekli oluyor. 1910'lu yıllarda senatör oluyor Ayan Meclisi'nde. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte emekli oluyor. 1927 veya 28'de de İstanbul milletvekili oluyor. 1937'de ölüyor Hamit. Öldüğü tarihe kadar İstanbul milletvekili. Yani herhangi bir sıkıntı çekmiyor diyeceğim ama parasızlık, yoksulluk çektiği dönemler de oluyor. Bu konuda şöyle bir şey daha var. Parantez içinde de olsa belirtilmesi gereken. Mesela Hamit'e diyelim anne babadan, ailesinden ve vali olan bir abisi var. İkisi özellikle Hamit'le. Hani aileden ciddi bir miras kalıyor. Ailesi zengin, üst düzey bir aile. Fakat Hamit ve abisi bu paranın altından girip üstünden çıkıyorlar. Yani kısa bir süre içerisinde müsrif diyeceğimiz derecede bir harcamayla hani ailenin kendilerine intikal eden birikimini yok ediyorlar. Ve sadece memuriyet aldıkları maaş çerçevesinde bir hayat sürüyorlar. Fakat sürdükleri memuriyet de yüksek bürokrasi ile tanımlanabilecek bir memuriyet. Örneğin Hamit gene bu yazıp çizdiği eserlerinden dolayı işinden atıldığı bir dönemde abisi Rize valisidir. Yanına gidiyor. Onun dönüşünde Rusya'ya konsolos olarak atanıyor. Fakat yine de bu üst düzey memuriyet hayatına rağmen para sıkıntısı çektiği dönemler oluyor.
Evet. Tansimat'ın ikinci kuşağı olarak da adlandırabiliriz herhalde Abdülhak Hamit Tarhan'ı.
Evet.
Tansimat edebiyatındaki yerini ve önemini de değerlendirelim istiyoruz.
Şimdi Osmanlı divan şiiri, aruz vezni böyle bir dönemimiz var bizim. Daha sonra Tanzimat, daha sonra Servet-i Fünun, işte 1910'lu yıllar, Birinci Dünya Savaşı yılları, Cumhuriyet dönemi, Garip, İkinci Yeni, işte toplumcu gerçekçilik diye bu tarafa doğru getirdiğimiz bir çizgi var. Bu çizginin en önemli noktalarından birisi Tanzimat edebiyatı veya Tanzimat şiiri. Hamit'e biz Tanzimat'ın önemli şairlerinden birisi olarak değil de ilk şairi, hatta tek şairi olarak da bakabiliriz. Çünkü
uygulayıcı olarak evet, düşünmek lazım.
Asıl uygulayıcı, dediğiniz gibi pratize edici Hamit. Teorisyen genellikle Recaizade Mahmut Ekrem. Fakat mesela ders kitaplarında Tanzimat genellikle iki döneme ayrılır. Tanzimat'ın birinci dönemi, ikinci dönemi şeklinde. Birinci dönemde işte Şinasi, Ziya Gökalp, Namık Kemal üçlüsü vardır. İkinci dönemde de Recaizade ile birlikte Hamit vardır. Fakat örneğin bu beş yazara, şaire baktığımızda içlerinde en şair olan Hamit'tir. Hamit tipik bir Tanzimat şairi değildir. Biz mesela tipik Tanzimat şairi ne demek? Namık Kemal demek. Hatta Ziya Paşa demek. Şinasi'nin şiir konusundaki üretimi çok fazla önemli değil. Ama mesela Namık Kemal dediğimizde de işte vatan fikri, millet fikri,
vatan yahut Silistre,
evet, halkın çektiği yoksulluk. Yani tipik Tanzimat şiiri demek, fikir şiiri demek. Belli bir fikrin hitabet, retorik dediğimiz nutuk çerçevesi içerisinde en üst perdeden güm güm güm ifade edilmesi. Yani fikrin bir tür propagandasının yapılması, bunu anlıyoruz. Recaizade ve Abdülhakamit'le ise bu yaklaşım yumuşuyor. Mesela Hamit'le bütünüyle bitiyor diyebiliriz. Yani bu açıdan Hamit'i Tanzimat'ın içerisine ne ölçüde dahil edebiliriz, bunu bile tartışabiliriz. Çünkü Hamit mesela Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın özdeyiş, fikir, bilgi yüklü şiirlerini düşündüğümüz zaman Hamit çok daha romantik, bunun dışında bir üretim yapmıştır. Yani biz Abdülhakamit'in şiirinin örneğin Servet-i Fünun'a, özellikle Servet-i Fünun içinde de özellikle Cenap Şahabettin'e yol açtığını düşünebiliriz. Cenap Şahabettin'in de Ahmet Haşim'e yol açtığını düşünebiliriz. Yani 1870'li yıllarda ilk kitaplarını, şiirlerini yayınlamaya başladığını düşünürsek 1920'lere kadar böyle bir zincir çekebiliriz. Yani Hamit, Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Haşim üzerinden 1920'li yıllar ve Cumhuriyet, şiirimizi bu şekilde Cumhuriyet'e kadar getirebiliriz.
Evet. Aslında Tanzimat dönemleri arasındaki konu farklılığını herhalde dönemin siyasi şartlarıyla da izah edebiliriz diye düşünüyorum.
Yani elbette, çünkü Tanzimat'ın ilanı işte 1800'lerin ortasına doğru, 1850'lere doğru ve 50'lerden sonra hayat değişiyor. İpek Hanım, yani insanlar, toplum yeni bir hayat yaşamaya başlıyor. Örneğin dünyada kapitalizm diyebileceğimiz olayın ilk aşamaları görülmeye başlıyor. Bu bize yansıyor. Buradaki değişimler divan şiirine veya aruz şiirine şu soruyu sorduruyor. Yani senin yüzlerce yıldır yerleşmiş, olgunlaşmış, mükemmelleşmiş yapın bu yeni hayatı, yeni insanı karşılamıyor. Yani sen bunları da görmek zorundasın, şiire taşımak zorundasın dediğimiz vakit bir değişim kendini mecbur ediyor. Adeta dayatıyor. Yani bu çerçevede de hem fikir değişiyor, hem şiir algısı değişiyor. Mesela divan şiirindeki gazelleri düşünelim. Oradaki içeriği düşünelim. Bir de Tanzimat şiirini, oradaki içeriği düşünelim. Sizin dediğiniz gibi konu anlamında özellikle çok farklı. Fakat şey aynı. Şiiri kuran, işleten sistem aruz vezni. Aruz vezninde bir değişiklik yok. Hamit'in önemi bu vezne mesela katkı diyebileceğimiz çeşitli girişimleri var, yenilik denemeleri var.
Onları da konuşalım
istiyoruz. Evet, yani önemi orada.
Ama öncesinde Abdülhakamit Tarhan'dan'ın güzel bir şiirini dinleyelim. Ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Tabii ki.
Mevki Viyana, Abdülhak Hamit Tarhan. Mevki Viyana, bir darbeyi makus ile düşmüş o yana. Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler. Hem bit defaat. Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler. Vaktiyle bütün pulda yapılmışsa da heyhat, cümlesi solmuş. Vaktiyle siyah, şimdi fakat yemyeşil olmuş bir paltosu vardır. Tek gözlüğü vardır. Geceler kandilidir o. Ya Rab, ne hayat! Cepler delik az çok. Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. Bir korkusu vardır. Meyhanelerin saat-ı tatili pekerken. Bir kirli paçavrayla gezer. Mendilidir o. Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken durmaz ayağından çıkar ekser. Serpuşu nefestir, ne külahtır, ne sarıktır. Kalpak da değildir. Bir şapka mı? Haşa! O onun kendisine mahsus bir başka şekildir. Keşkül gibi bir şey. Milliyetini farik olan yok. Soruyorlar. Kimdir bu alamet, bu musibet? Ne kılıktır? Ürkütmeyelim, sus. Bir kahkaha, bir av ave kopmakta. Pey. Bazen de müheyyayı tasadduk duruyorlar. Zülfakrına bir zam. Ancak biri vardır, ona der. Şairi azam.
Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiir dünyası hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
Abdülhak Hamit'in şiiri dediğimiz vakit herkesin, bizim de, dinleyicilerimizin de, edebiyat okuyucusunun da hatırladığı ilk şiir Makber'dir. Makber'in Hamit'in hayatında somut bir karşılığı da vardır. Hamit'in eşi ölmüştür ve eşinin arkasından o büyük üzüntü içerisinde bu şiiri kaleme almıştır. Hamit Hindistan'a Bombay büyükelçi olarak atanır veya elçilikte bir görevli olarak atanır. Konsolos veya başkonsolos da olabilir. Orada eşi Fatma Hanım hastalanır. Fatma Hanım'ın tedavisi için Türkiye'ye dönmeye karar verir. Beyrut'ta Fatma Hanım ne yazık ki hastalığının şiddetlenmesi sonucu vefat eder ve Beyrut'a gömülür. Hamit orada 1-2 ay kalır. Eşinin işte defin işlerini yapar, mezarını yapar, mezar taşını yapar. Her gün eşini ziyaret eder, orada mezarın başında uzun vakitler geçirir. Çok büyük bir üzüntü yaşar çünkü eşini gerçek anlamda sevmektedir. Ve bizim Makber diye bildiğimiz ünlü şiiri de oradan ayrılmadan o 2 ay 40-50 gün diyelim yazıp tamamladıktan sonra İstanbul'a döner. Makber'le birlikte mesela biz Hamit'in şiirimize getirdiği yeni boyutlar nedir sorusunu sorduğumuzda felsefi boyut, düşünce derinliği diyebiliriz örneğin. Fakat bu felsefi boyut, düşünce derinliği yine Tanzimat'ın fikir şiirinden farklı bir çerçevededir. Tanzimat'ın fikir şiirinden farklı bir çerçevededir. Ne demek? Mesela Tanzimat bir fikri derinlemesine tartışmaz. O sonuçlanmış, köşeli, net bir şekildeki bir fikri propaganda eder. Ama mesela diyelim ki çok sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz, varlık yokluk sorununu tartışıyorsunuz. Böyle bir tartışma bizim bir önceki şiirimizde yok. Düşünce anlamında Hamit şiirimize bu tür katkılar yapmıştır.
Soru cevap yoluyla o zaman hayat ve ölüm arasındaki değişmeyi mi işlemiştir yani, Makber adlı şiirinde?
Tabii ki. Yani bir tartışma var orada. Mesela Akif Paşa, Sadullah Paşa gibi şairlerimizde de var yer yer böylesi tartışmalar. Ama Hamit bunu daha bütünlüklü, daha derinlemesine yapıyor diyebiliriz. İçerik olarak böyle. Mesela siz soru cevap deyince hatırladım. Hamit'in şiirimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi doğal akış. Mesela konuşma günlük konuşma tarzında şiir yazmak. Diyelim ki daha öncesinde Tanzimat var, ondan öncesinde Divan var. Bunlar böyle çok kalıplaşmış ifadelerle, yani şiirin geleneği, kuralları oluşmuş, bunları işletiyorlar. Mesela 40'lı yılların sonlarına doğru Garip şiirine de böyle eleştiriler yöneltiliyor. Siz şiiri alelade konuşmaya indirgediniz diye. Eğer daha canlı bir edebiyat ortamı olsaydı Garip'e yöneltilen bu eleştiri Hamit'e de yöneltilebilirdi. Çünkü Hamit mesela kitaplarından birinin ön sözünde kendisi de bunu ifade ediyor. Ben diyor işte dünya şiirini öğrendikten sonra, görüp okuduktan sonra, özellikle Fransız şiirini görüp okuduktan sonra en çok şu dikkatimi çekti diyor. Doğal bir akış var. Yani o tumturaklı ifadeler, böyle köşeli, kalıplı söylemler değil de konuşur gibi doğal akış içerisinde şiir kuruluyor. Bu öbür şiirden daha çok etki ediyor dinleyene, okuyana. Mesela Hamit böyle bir şiir geliştiriyor. Buna ilaveten en temel özellik kendinden bahsediyor mesela. Bizim şiirimizde, önceki şiirimizde de ben veya işte şeklinde şair kendinden bahsedebilir de bu kendinden bahsedişten farklı bir kendinden bahsediş Hamit'teki. Mesela biz Hamit'i normal bir kişilik olarak algılıyoruz. Yani yüksek duygular, yüksek fikirler etrafında kendinden bahsetmiyor. Mesela aşk üzüntüsü çekiyor, ben aşk üzüntüsü çekiyorum anlamında onun etrafını dolduran bir söylem kuruyor. Bizde böyle bir söylem de yok. Aşağı yukarı bu da Hamit'le başlıyor diyebiliriz.
Evet. Gerçek hayatta duyan, düşünen, acılara tepki gösteren, kadere karşı çıkan da bir insan tipiyle karşılaşıyoruz onun şiirinde, sizin de belirttiğiniz gibi. Tabiat şiirlerinde de hissediliyor
Hamit
aslında.
Hamit de kadere karşı çıkış şeklinde altı çizilebilecek büyük, kalın bir tabaka yok. Ama böyle noktalar var. Mesela Makber'de var veya onun uzantısında yazılmış birkaç tane ölümle ilgili şiirler var. Çok sevdiği birini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde o tür ifadeleri var. Ama örneğin kır hayatı dediniz. Cenap Şahabettin'in şöyle bir Hamit değerlendirmesini hatırlıyorum. Mesela Hamit bizim şiirimize kır hayatını getirmiştir, romantizmi getirmiştir şeklinde. Diyelim ki şehirde siz bazen hani kırlara kendinizi atmak şeklinde bir özlem duyarsınız. Örneğin bu özlem Türk şiirinde ilk defa Hamit'le ifade edilmiştir. Daha önce yok. Mesela şehir hayatı yaşayan bir grup şehirden çıkar, köye gider, oradaki yaşantıyı tasvir eder, tanımlar, tekrar şehre döner. Böyle bir anlatım, klişeleri kırmak diyebiliriz Hamit özelinde. Teknik, biçimsel özellikler açısından da Hamit'in mesela kesinlikle konuşulması, incelenmesi, araştırılması gereken özellikleri var. Fakat biz bu özellikleri yeterince kavrayamıyoruz. Çünkü Hamit'le aramızda dil engeli diyebileceğimiz bir engel var. Biz diyelim ki 20'li 30'lu yıllardan bu tarafa her şairimizi, şiirimizi önümüze koyduğumuzda istediğimiz gibi okuyup, yorumlayıp, konuşup tartışabiliyoruz. Ama Hamit mesela dil engeli diyebileceğimiz bir engele takılmıştır. Hamit'in şiirleri dil açısından süslü, ağdalı bir dile sahiptir diyebiliriz. Örneğin Akif'in birçok şiiri, işte hasta gibi, küfe gibi şiirlerini biz mesela bütünüyle anlayabiliyoruz. Ama Akif'te de anlayamadığımız, sözlüğe başvurmak zorunda kaldığımız, ancak sözlükle okuyabildiğimiz birçok şiir vardır. Bu açıdan Hamit daha üst düzeydedir, zirvededir. Yani bugün Hamit'i bizim sözlüksüz okuyabilme imkanımız pek yok. Bunun için de şiiri yeterince değerlendirilemiyor. Ama mesela bu çerçeve içerisinde de olsa aruz vezni diye bir veznimiz var. Bu vezni işleten bir takım kalıplar var. Mesela Hamit bu kalıplarla şiir yazmaya oturduğunda bu kalıpları kullanmıyor çoğu defa. Kullanıyor ama mesela çoğu defa daha önceden hiç kullanılmamış yeni bir kalıp icat ediyor. Şimdi ben icat ediyor kelimesini kamuya hitaptan dolayı kullanıyorum. Ama uyduruyor aslında. Fakat o yeni icat ettiği kalıbı edebiyat kamusuna kabul ettiriyor. Arkadaş böyle bir kalıp var. Bundan sonra bu kalıpla şiir yazılabilir anlamında kamuya kabul ettiriyor. Mesela böyle birçok girişimi var. Genellikle aruz vezninde şiir şu kalıpla başlar aruz içerisinde ve onunla biter. Hamit her mısrada yeni bir kalıp kullanıyor mesela. Bunlar o gün için alışılmadık. Son derece yeni hareketler.
Evet, eşleme, sarma, çapraz kafiye hep bir arada kullanmış.
Evet, kafiyeyi genellikle hiç şey yapmıyor, şaşmıyor. Kafiye kullanıyor ama mesela vezinsiz şiirleri var Hamit'in. Hiçbir vezne uymayan vezinsiz şiirleri var. Önceki kalıpları, vezin kalıplarını bir kenara bırakarak yeni icat ettiği kalıplar var. Ve bir adeta yenilik deposu, yenilik ansiklopedisi gibi bu açıdan Hamit.
Evet, yeni şekil arayışlarından da bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Edebiyat Dünyamızdan bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yeniden aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Elveda diyemedik. Abdülhak Hamit Tarhan. Yıldızsız bir geceydi. Bir dağ çiçeği gibi şimdiden hasretteydim. Sürgündüm, çok uzaklardaydım ve gözlerin de sürgün sebebim. Çok çabuk çekildin hayatımdan, kaderle el eleydin. Bense kederle sarhoş. Yarım kalmıştı hikayemiz. Göçmen kuşları gibi gelip geçtin bu şehirden. Belki de hayatımdan. Duymadın haykırışımı, acılarımı. Benimsin sanmıştım, uçtun avuçlarımdan. Tutamadım, gitme de diyemedim. Olamadın bir yıldızın kayışı kadar hayatımda. Zaman çok kısaydı bizim için. Yetmedi gözlerimizden yaşı silecek kadar, ne de elveda diyebilecek kadar.
Edebiyat Dünyamızdan.